12. bölüm. Anares. İnisiyatif sendikasının dedi. Vedat, bir projesini sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, yaklaşık 20 dekattır Uras'la radyo bağlantısı içindeyiz. Bu konseyin ve savunma federatifinin tavsiyeleriyle listenin çoğunluk oyunu hiçe sayarak. Evet dedi Bedap. Konuşanı yukarıdan aşağıya süzdü ama konuşmasının kesilmesine karşı çıkmadı. ÜDE'deki toplantılarda hiçbir parlamenter prosedür uygulanmıyordu. Söz kesmeler bazen konuşmalardan daha sık oluyordu. İyi yönetilen bir meclis toplantısıyla kıyaslandığında bu süreç devre şemasının karşısında çiğ bir biftek dilimi gibi duruyordu. Ama çiğ biftek ait olduğu yerde bir devre şemasından daha işlevsel olabilir. Canlı bir hayvanın içinde yani. Vedat, İthalat İhracat Konseyi'ndeki eski rakiplerinin hepsini tanıyordu. 3 yıldır gelip onlarla kavga ediyordu. Konuşan yeni biriydi, genç bir adamdı. Belki de ÜDE listesinden kurayla görevli gelen biri. Vedat ona iyi niyetle baktı ve devam etti. Eski kavgaları yeniden başlatmayalım, olur mu? Yeni bir kavga öneriyorum. Uras'taki bir gruptan ilginç bir mesaj aldık. İyolu bağlantılarımızın kullandığı dalga boyundan geldi. Ama önceden saptanan zamanda gelmedi. Ayrıca da zayıf bir sinyaldi. Ayio'dan değil, Benbili denilen bir ülkeden gönderilmiş görünüyor. Bu grup kendine Odo Cemiyeti diyor. Uras'ın yasa ve hükümet boşluklarında bir şekilde varlığını sürdürebilmiş bir göç sonrası Odocu grubu oldukları anlaşılıyor. Mesajları Anaresli kardeşlerine gönderilmiş. Sendika bülteninde okuyabilirsiniz. İlginç. Buraya birilerini göndermelerine izin verilip verilmeyeceğini soruyorlar. Buraya birilerini göndermek mi? Uraslıların gelmesine izin vermek mi? Casuslar. Hayır, yerleşmek için. Yerleşimin yeniden açılmasını istiyorlar, öyle mi Bedap? Hükümetleri tarafından izlendiklerini söylüyorlar. Umuyorlarmış ki yerleşimi açmak mı? Kendine Odocu diyen bir çıkarcı gelsin diye mi? Bir Anares yönetim tartışmasını anlatmak gerçekten güç olurdu. Çok hızlı gelişiyordu. Çoğunlukla birçok kişi aynı anda konuşuyordu. Kimse uzun konuşmuyordu. Epeyce iğneleme vardı. Birçok şey söylenmeden kalıyordu. Konuşma tonu duygusaldı. Çoğunlukla vahşi bir kişisellik içeriyordu. Bir sonuca ulaşılıyordu ama sona ermiyordu. Kardeşler arasında ya da kararsız bir akıldaki düşünceler arasındaki bir tartışma gibiydi. Eğer bu sözde Odocuların gelmesine izin verirsek nasıl gelmeyi düşünüyorlar? Bedap'ın kaçındığı rakibi Rulak adlı soğuk, akıllı kadın konuşuyordu. Konseydeki bir yılı boyunca en akıllı düşmanı o olmuştu. Bedap bu konseye ilk defa katılan Şevek'e baktı. Şevek'in dikkatini kadına çekmek istiyordu. Birisi Bedap'a Rulak'ın mühendis olduğunu söylemişti. Bedap da onda bir mühendis zihninin açıklığı ve pragmatizmini, buna ek olarak da bir teknisyenin karmaşıklığa ve düzensizliğe olan nefretini bulmuştu. Her konuda inisiyatif sendikasına karşı çıkıyordu, var olma hakkı konusunda bile. Savları iyiydi, Bedap da ona saygı duyuyordu. Bazen Uras'ın gücünden ve zayıf bir konumda güçlüyle pazarlık etmenin tehlikesinden söz ettiğinde ona inanıyordu. Çünkü bazen Bedap kendi kendine Şevek'le 68 kışında bir araya gelip dertli bir fizikçinin yapıtını basıp Uras'taki fizikçilere ulaştırma yollarını tartışırlarken denetlenemez bir olaylar zincirini başlatıp başlatmadıklarını soruyordu. Sonunda telsiz bağlantısını kurduklarında Urasların konuşmaya ve bilgi alışverişinde bulunmaya beklediklerinden de hevesli olduklarını görmüşlerdi. Bu bilgi alışverişinin raporlarını yayımladıklarında ise Anares'teki muhalefet beklediklerinden çok daha zehir zemberek olmuştu. Her iki durumdaki dünyadaki insanların onlara ilgisi rahatsız edici düzeydeydi. Düşman sizi coşkuyla bağrına basar. Kendi yurttaşlarınız da sizi acıyla reddederse gerçekten de hain olup olmadığınızı merak etmek elde değildi. Herhalde yük gemilerinden biriyle gelirlerdi diye yanıtladı. İyi birer odocu gibi otostop yaparak, eğer hükümetleri ya da dünya hükümetleri konseyi izin verirse, izin verirler mi? Devletçiler anarşistlere iyilik yapar mı? Öğrenmek istediğim bu işte. Eğer küçük bir grubu, bu insanlardan 5-6'sını davet edersek sonunda ne olur? Övgüye değer bir merak, dedi Rulak. Evet, Uras'ta işlerin gerçekten nasıl yürüdüğünü öğrensek tehlikeyi daha iyi anlardık. Ama tehlike bunu öğrenme eyleminde yatıyor. Rulak ayağa kalktı. Bu hareket onun bir iki cümleden fazla konuşacağını gösteriyordu. Bedap yüzünü buruşturdu. Yeniden yanında oturan Şevek'e baktı. Bundan sakın, diye mırıldandı. Şevek yanıt vermedi ama zaten toplantılarda çoğunlukla temkinli ve utangaç olurdu. Bir şeyden etkilenmedikçe işe yaramazdı. Etkilendiğinde ise şaşırtıcı derecede iyi bir konuşmacıydı. Oturmuş ellerine bakıyordu. Oysa Rulak konuşurken Bedap onun kendisine hitap etmesine karşın Şevek'e baktığını fark etti. Sizin inisiyatif sendikanız, dedi zamiri vurgulayarak. Bir telsiz vericisi yaptı. Sonra Uras'a yayın yapıp onların yayınlarını bir dinlemeyi sürdürdü. Sonra da görüşmeleri yayınladı. Bütün bunları Üden'in çoğunluğuna ve tavsiyesine ayrıca da bütün kardeşlik artan itirazlarına rağmen yaptı. Aygıtlarınıza ve size karşı henüz misilleme yapılmadı. Bu sanırım büyük ölçüde biz odocuların herhangi birinin başkalarına zarar verecek bir yol seçmesi, tavsiye ve karşı çıkmalara rağmen bu tutum sürdürmesi düşüncesine alışık olmamamızdan kaynaklanıyor. Pek rastlanmayan bir olay bu. Aslında siz devletçi eleştirmenlerin her zaman yasaları olmayan bir toplumda insanların davranacaklarını öne sürdükleri şekilde davranan ilk grupsunuz. Yani toplumun refahına karşı tam bir sorumsuzluk içinde davranıyorsunuz. Vermiş olduğunuz zarardan yeniden bahsetmeye başlamayacağım. Güçlü bir düşmana bilimsel bilgi vermek, Uras'a her yayınınızın simgelediği bir güçsüzlüğü itiraf etmek. Ama şimdi bütün bunlara alıştığımızı düşünerek çok daha kötü bir şey öneriyorsunuz. Birkaç Uraslıyla kısa dalga üzerinden konuşmakla burada Abenay'da konuşma arasında ne fark var diyeceksiniz. Ne fark var? Kapalı bir kapıyla açık bir kapı arasında ne fark var? Kapıyı açalım. Söyledikleri bu ammari görüyorsunuz. Kapıyı açalım. Uraslıların gelmesine izin verelim. Bir sonraki yük gemisiyle 5-6 sözüm ona odocu. Bir sonrakinde bize bakıp Uras'ın ulusları arasında nasıl pay edilebileceğimize karar verecek 50-60 iyi yolu çıkarcı. Daha sonraki yolculukta ise 5-600 silahlı savaş gemisi olur. Silahlar, askerler, bir işgal kuvveti. Anares'in sonu, vaadin sonu. Umudumuz göç koşullarında yatıyor. 170 yıldır da hep orada oldu. Gemilerden hiçbir Uraslı inemez. Yalnızca göçmenler inebilir. O zaman ve her zaman. Karışma yok, ilişki yok. Şimdi bu ülkeyi bir yana bırakmak, bir zamanlar yendiğimiz zorbalara bir mesaj vermek olur. Deney başarısızlıkla sonuçlandı. Gelip bizi yeniden köleleştirin. Hiç de değil, dedi Bedap keskin bir sesle. Mesaj açık. Deney başarıyla sonuçlandı. Şimdi sizinle eşit koşullarda karşı karşıya gelecek kadar güçlüyüz. Tartışma önceki gibi sürdü. Konuların hızla ortaya atılması şeklinde. Uzun sürmedi. Her zamanki gibi oylama yapılmadı. Hemen herkes göç koşullarına katı katıya bağlı kalma taraftarıydı. Bu belli olur olmaz Bedap pekala dedi. Kararın verildiğini kabul ediyorum. Kuyeyi Fort ya da dikkatli ile kimse gelmeyecek. Açık ki sendikanın Uraslıları Anares'e getirme amacı topluluğun bir bütün olarak kanaati karşısında geri çekilmek zorunda. Tavsiyenizi istedik. Buna da uyacağız. Ama aynı sorunun bir başka yönü var Şevek. Evet dedi Şevek. Bir Anaresliği Uras'a gönderme sorunu var. Bağırmalar ve sorular yükseldi. Şevek sesini yükseltmedi. Zaten mırıldanır gibi konuşuyordu. Ama ısrar etti. Böyle bir şey Anares'te yaşayan herhangi birine zarar veremez ya da tehdit edemez. Ayrıca görülüyor ki bu bireyin hakkı sorunu. Aslında da onun bir tür sınanması. Göç koşulları bunu yasaklamıyor. Bunu yasaklamak, Üde'ye bir otorite atfetmek ve odocu bir bireyin başkalarına zarar vermeyen eylemler yapma hakkını kısıtlamak anlamına gelir. Rulak öne eğildi, biraz gülümsüyordu. İsteyen herkes Anares'i terk edebilir, dedi. Işıltılı gözleri Şevek'ten Bedap'a ve tekrar Şevek'e döndü. Mülkiyetçilerin yük gemileri onu almayı kabul ederse istediği zaman gidebilir, geri dönmez. Dönemez. Geri dönemeyeceğini kim söylüyor diye sordu Bedap. Göçün kapanma koşulları yük gemilerinden hiç kimse Anares limanının sınırı dışına çıkamaz. Evet ama bu kural kesinlikle Uraslılara uygulanmak için konmuştu. Anareslilere değil dedi yaşlı danışman Ferdas. Gitmek istediği yönden uzaklaştırıyor olsa bile küreğini suya sokmaktan hoşlanıyordu. Uras'tan gelen biri Uraslıdır dedi Rulak. Mevzuatçılık bu kırtasiyecilik. Nedir bütün bu kaçamak sözler dedi Trepil adındaki sakin ağır kadın. Kaçamak mı diye bağırdı yeni üye genç olan kuzey doğuşu aksanıyla ve kalın güçlü bir sesle konuşuyordu. Eğer kaçamaktan hoşlanmıyorsan şunu dene Burada Anares'ten hoşlanmayanlar varsa bırakın gitsinler. Ben yardım ederim. Onları limana götürürüm. Kıçlarına tekmeyi bile basarım. Ama geri dönüp buraya sızmaya çalışırlarsa burada onları bekleyecek birileri olacak. Birkaç gerçek odacı bizi gülümseyerek eve hoş geldiniz kardeşler derken bulamayacaklar. Dişlerini ağızlarına tıkılmış, taşaklarını midelerine gömülmüş bulacaklar. Bunu anlıyor musun? Senin için yeterince açık mı? Açık, hayır. Sadece, sade, evet, osuruk kadar sade, dedi Vedat. Açıklık düşüncenin bir işlevidir. Burada konuşmadan önce biraz odaculuk öğrensen iyi olur. Senin odonun adını ağzına almaya hakkın yok, diye bağırdı genç adam. Siz hainsiniz. Siz ve bütün sendikanız. Anares'in her yanında sizi izleyen insanlar var. Şevek'in Uras'a gidip Anares bilimini çıkarcılara satmasını istediğinizi bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Gidebilirsiniz. Kurtuluruz sizden. Ama geri dönmeye çalışırsanız adalet bulacaksınız. Ayağa kalkmış, masada öne eğilmiş, doğrudan Bedap'ın suratına haykırıyordu. Bedap ona bakıp, adalet demek istiyorsun, ceza demek istiyorsun, ikisinin aynı şey olduğunu mu sanıyorsun, dedi. Şiddet demek istiyor, dedi Rulak. Eğer şiddet olursa buna siz neden olmuş olacaksınız, siz ve sendikanız, üstelik hak etmiş olacaksınız. Trepil'in yanında oturan zayıf, küçük, orta yaşlı bir adam konuşmaya başladı. Önce çok yumuşak, toz öksürüğüyle kabalaşmış bir sesle konuşuyordu. Sesi pek duyulmuyordu. Güneybatı Madenciler Sendikası'ndan gelen konuk bir üyeydi. Bu konuda konuşması beklenmiyordu. Hak ettiğini bulur, diyordu. Çünkü her birimiz her şeyi, ölü kralların mezarlarında yığılmış her türlü zenginliği hak ediyoruz. Aynı zamanda hiçbirimiz hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Açken bir dilim ekmeği bile hak etmiyoruz. Başkası açken biz yemedik mi? Bizi bunun için cezalandıracak mısınız? Diğerleri yerken aç kalma erdemini gösterdik diye bizi ödüllendirecek misiniz? Hiç kimse cezayı kazanmaz, ödülü de. Aklınızı hak etmek, kazanmak gibi fikirlerden arındırın. Ancak o zaman düşünebileceksiniz. Tabii ki bunlar Odo'nun hapishane mektuplarında parçalardı. Ama zayıf, kısık sesle söylendiklerinde sanki adam bu sözleri kendisi oluşturuyormuş, sanki kendi yüreğinden yavaş yavaş zorlukla suyun çöl kumunda yavaş yavaş birikip kuyuya dolması gibi geliyormuşçasına garip bir etki yaratıyordu. Rulak dinliyordu, başı kalkık, yüzü asıktı. Tıpkı acıyı bastıran bir kişininki gibi. Onun önündeki masanın karşısında Şevek başı öne eğik oturuyordu. Sözler arkalarında bir boşluk bırakıyordu. Şevek kalkıp sessizliğe konuştu. Bakın dedi, istediğimiz şey Anares'e güvenlik için değil, özgürlük için geldiğimizi hepimize anımsatmak. Eğer hepimiz aynı fikirde olursak, hepimiz birlikte çalışırsak bir makineden farkımız yok demektir. Eğer bir birey arkadaşlarıyla dayanışma içinde çalışamıyorsa, onun görevi yalnız çalışmaktır. Görevi ve hakkıdır bu. İnsanları bu haktan mahrum ediyoruz. Başkalarıyla çalışmak gerektiğini, çoğunluğun yönetimini kabul etmek gerektiğini gitgide daha sık söylemeye başladık. Ama bir yönetim nasıl olursa olsun tiranlık anlamına gelir. Bireyin görevi hiçbir yönetimi kabul etmemek, kendi eylemlerinin başlatıcısı olmak, sorumlu olmaktır. Ancak böyle yaparsa toplum yaşar, değişir, uyum gösterir ve sağ kalabilir. Yasalar üstüne kurulmuş bir devletin tebaası değiliz. Devrimle oluşturulmuş bir toplumun üyeleriyiz. Devrim zorunluluğumuzdur. Devrim bizim evrim umudumuzdur. Devrim ya bireyin ruhundadır ya da hiçbir yerde değildir. Ya herkes için ya da hiçbir şey içindir. Eğer herhangi bir şekilde sonu var gibi görünüyorsa gerçek anlamda hiç başlamayacaktır. Burada duramayız. Devam etmeliyiz. Tehlikelere katlanmalıyız. Rulak en az onun kadar hafif ama çok soğuk bir sesle onu yanıtladı. Kişisel güdülerin sizi girmeye yönelttiği bu tehlikelere hepimizi karıştırmaya hakkınız yok. Benim kadar ileri gitmek isteyen hiç kimsenin beni gitmekten alıkoymaya hakkı yoktur, diye yanıtladı Şevek. Gözleri bir an için birleşti. İkisi de başını önüne eğdi. Uras'a bir yolculuğun tehlikesi giden kişiden başka kimseyi ilgilendirmez, dedi Bedap. Göç koşullarında herhangi bir şeyi değiştirmez. Uras'la olan ilişkilerimizde de bir şey değiştirmez. Belki yalnızca ahlaki açıdan bizim lehimize olur. Ama buna karar vermeye hazır olduğumuzu sanmıyorum. Hiçbirimizin. Şu an için bu konuyu geri çekiyorum. Eğer sizin için de uygunsa tabii. Onayladılar ve Vedat'la Şevek de toplantıdan ayrıldılar. Enstitüye gitmem gerekiyor, dedi Şevek, üde binasından çıkarlarken. Sabul bana şu küçük kağıtlardan birini göndermiş. Yıllardır ilk defa. Acaba kafasında neler var? Acaba şu Rulak adlı kadının kafasında neler var? Sana kişisel bir düşmanlığı var. Kıskançlıktan sanırım. Bir daha ikinizi karşı karşıya getirmeyeceğiz. Yoksa hiçbir yere gidemeyiz. Ama kuzey doğuşundan gelen şu genç de kötü haberdi doğrusu. Çoğunluk yönetimi ve iktidarı iyidir. Mesajımızı iletebilecek miyiz Şev? Yönetimi ve yoksa yalnızca bize karşı muhalefeti daha da mı körüklüyoruz? Sözcükler yeterli olmazsa Uras'a gerçekten birini gönderip hakkımızı eylem yoluyla kanıtlamak zorunda kalabiliriz. Belki ben gitmek zorunda kalmayayım da Anares'ten ayrılma hakkımız için sesim kısılıncaya kadar konuşurum. Ama ben gitmek zorunda kalsaydım boğazımı keserdim. Kahrolayım. Şevek güldü. Gitmeliyim. Bir saat kadar sonra evde olurum. Bu gece gelip bizle yemek ye. Orada görüşürüz. Odada görüşürüz. Şevek uzun adımlarıyla yola koyuldu. Bedap üde binasının önünde kararsız durdu. Akşamüstüydü, rüzgarlı, güneşli, soğuk bir bahar günüydü. Abena'nın caddeleri parlak, fırçayla temizlenmiş gibi duruyordu. Işıkla ve insanlarla hayat doluydu. Bedap hem heyecanlı hem de hayal kırıklığına uğramış hissediyordu kendini. Her şey duyguları bile umut vericiydi ama doyurucu değildi. Şevek ve Takver'in oturdukları Pekeş blokundaki konuta gitti ve umduğu gibi Takver'i bebekle birlikte evde buldu. Takver iki kez düşük yapmıştı. Sonra Pilun gelmişti. Geç kalmıştı ve beklenmiyordu. Ama sevinçle karşılanmıştı. Küçük doğmuştu. Şimdi 2 yaşına yaklaştığı sırada hala küçüktü. Kolları ve bacakları inceydi. Bedap onu tutarken hep elinin bir hareketiyle kırılabilecek o kolların verdiği duygudan biraz korkuyor, biraz da çekiniyordu. Pilun'u çok seviyordu. Bulutlu gibi gri gözlerine hayrandı. Güvenirliği de kalbini kazanmıştı. Ama ona ne zaman dokunsa daha önce hissettiği gibi zulmün çekiciliğinin ne olduğunu, güçlünün zayıfa neden eziyet ettiğini bilinçli olarak anlıyordu. Bu yüzden de niçin bu yüzden olduğunu söyleyemiyordu gerçi. Ona daha önce pek anlamlı gelmeyen, pek de ilgilenmediği bir şeyi de anlıyordu. Ebeveynlik içgüdüsünü. Pilun ona Tadde dediği zaman olağan dışı bir zevk duyuyordu. Pencerenin altındaki somyaya oturdu. 2 somyalı, büyükçe bir odaydı. Yer hasır döşeliydi. Başka hiçbir eşya, masa ya da sandalye yoktu. Yalnızca bir oyun alanı ayıran ya da Pilun'un yatağını perdeleyen küçük taşınabilir bir parmaklık vardı. Takver diğer somyanın uzun, geniş çekmecesini açmıştı. İçerideki kağıtları düzenliyordu. Bebek Bedap'a doğru hareketlenince Pilun'u sıkı tut. Dap dedi kocaman gülümsemesiyle. Bu kağıtları ne zaman düzenlesem içine dalıyor. Belki 10 kez oldu. 1 dakika içinde işim biter. 10 dakika diyelim. Acele etme, konuşmak istemiyorum. Yalnızca burada oturmak istiyorum. Haydi Pilun, yürü. Hadi bakalım akıllı kız. Tadde, Dap'a gel. Yürü yürü. İşte yakaladım seni. Pilun Bedap'ın dizlerinde mutlu mutlu oturup elini inceliyordu. Bedap tırnaklarından utanıyordu. Artık tırnaklarını yemiyordu ama yenmekten şekilleri bozulmuştu. Bu yüzden önce elini kapatıp tırnaklarını gizlemeye çalıştı. Sonra utanmaktan utandı ve elini açtı. Pilun elini okşadı. Bu güzel bir oda, dedi Bedap. Kuzey güneşine baktı. Karşı, burası hep sakin. Evet. Şşt, şaşırtma, sayıyorum. Bir süre sonra Takver kağıtları kaldırıp çekmeceyi kapattı. Tamam, kusura bakma. Şeve o makalenin sayfalarını numaralayacağımı söylemiştim. Bir içkiye ne dersin? Birçok temel gıdada hala karne uygulanıyordu ama 5 yıl öncesine kıyasla çok daha gevşekti. Kuzey doğuşunun meyve bahçeleri daha az zarar görmüş ve tahıl üreten bölgelere kıyasla kuraklıktan daha hızlı kurtulmuştu. Geçen yıl kurtulmuş meyveler ve meyve suları karne listesinden çıkmıştı. Takver gölgeli pencerede bir şişe saklamıştı. Sadık'in okulda yaptığı oldukça yamru yumru bir şişe kadehlerden iksirini doldurdu. Bedap'ın karşısına oturup gülümseyerek ona baktı. Evet, üdede işler nasıl gidiyor? Her zamanki gibi balık laboratuvarı nasıl? Takver kadehinin içine baktı. Sıvının yüzeyindeki ışığı yakalamak için kadehi oynattı. Bilmiyorum, ayrılmayı düşünüyorum. Neden Takver? Ayrılmam isteneceğine ben ayrılayım. Derdim şu, işi seviyorum, iyi de yapıyorum. Abenay'da buna benzer başka iş yok. Ama senin üyeleri olmadığına karar vermiş bir araştırma grubunun üyesi olamazsın ki. Sana daha çok yükleniyorlar değil mi? Her zaman, dedi Takver. Sonra Şevek'in orada olup olanları duymadığından emin olup olmak istermiş gibi hızla ve farkında olmadan kapıya baktı. Bazıları inanılmaz, biliyorsun işte. Böyle devam etmenin yararı yok. Hayır, bilmiyorum. Bu yüzden seni yalnız yakaladığıma sevindim. Gerçekten bilmiyorum. Benim, Şevin, Skova'nın, Gezak'ın zamanının çoğunu basım evinde ya da telsiz kulesinde geçirenlerin bizim görevlerimiz yok. Bu yüzden de inisiyatif sendikası dışında pek kimseyi görmüyoruz. Ben sık sık üdede oluyorum. Ama bu özel bir durum. Orada muhalefet olacağını zaten biliyorum. Çünkü muhalefeti ben yaratıyorum. Senin karşına çıkan ne? Kin, dedi Takver karanlık yumuşak sesiyle. Gerçek kin. Projemin yöneticisi artık benimle konuşmuyor. Bu pek kayıp sayılmaz. Ne de olsa mıymıntının biri. Ama diğerlerinden bazıları bana ne düşündüklerini söylüyorlar. Bir kadın var. Balık laboratuvarında değil, burada konutta. Ben blok temizlik komitesindeyim. Gidip ona bir şey söylemem gerekiyordu. Beni konuşturmadı. Sakın bu odaya girmeye çalışma. Sizi tanıyorum. Sizi lanet olası hainler, entelektüeller, benciller falan filan. Sonra kapıyı kapattı. Çarptı. Gülünçtü. Takver gerçekten eğlenmeden güldü. Onun güldüğünü gören Pilun, Bedap'ın kolunun kıvrımında kaykılmış otururken gülümsedi. Sonra esnedi. Ama biliyor musun, korkutucuydu. Ben korkağım, Dap. Şiddetten hoşlanmıyorum. Onay görmemekten bile hoşlanmıyorum. Tabii ki hoşlanmayacaksın. Tek güvencemiz komşularımızın onayı. Devletçinin biri bir yasayı çiğneyebilir. Sonra da ceza görmeden kurtulmayı umabilir. Ama sen bir geleneği yıkamazsın. Diğer insanlarla yaşamanın çatısıdır o. Şevin bugün toplantıda söylediği gibi devrimci olmanın nasıl bir şey olduğunu yeni yeni hissetmeye başlıyoruz. Pek rahat bir şey de değil. Bazıları anlıyor, dedi Takver kararlı bir iyimserlikle. Dün tramvayda bir kadın, ona nerede rastladığımı anımsamıyorum. Belki bir zamanlar bir 10. gün görevinde rastlamış olabilirim. Büyük bir bilim adamıyla yaşamak başka olmalı, çok ilginç olmalı, dedi. Ben de evet dedim. En azından her zaman konuşacak bir şey var. Pilun, uyuma, bebek. Şevek az sonra gelir, sonra yemekhaneye gideceğiz. Salla onu da, her neyse. Gördüğün gibi Şevin kim? Neden? Takver. Ayrılmam isteneceğine ben ayrılayım. Derdim şu, işi seviyorum, iyi de yapıyorum. Abenay'da buna benzer başka iş yok. Ama senin üyeleri olmadığına karar vermiş bir araştırma grubunun üyesi olamazsın ki. Sana daha çok yükleniyorlar değil mi? Her zaman, dedi Takver. Sonra Şevek'in orada olup olanları duymadığından emin olup olmak istermiş gibi hızla ve farkında olmadan kapıya baktı. Bazıları inanılmaz, biliyorsun işte. Böyle devam etmenin yararı yok. Hayır, bilmiyorum. Bu yüzden seni yalnız yakaladığıma sevindim. Gerçekten bilmiyorum. Benim, Şevin, Skova'nın, Gezak'ın zamanının çoğunu basım evinde ya da telsiz kulesinde geçirenlerin bizim görevlerimiz yok. Bu yüzden de inisiyatif sendikası dışında pek kimseyi görmüyoruz. Ben sık sık üdede oluyorum. Ama bu özel bir durum. Orada muhalefet olacağını zaten biliyorum. Çünkü muhalefeti ben yaratıyorum. Senin karşına çıkan ne? Kin, dedi Takver karanlık yumuşak sesiyle. Gerçek kin. Projemin yöneticisi artık benimle konuşmuyor. Bu pek kayıp sayılmaz. Ne de olsa mıymıntının biri. Ama diğerlerinden bazıları bana ne düşündüklerini söylüyorlar. Bir kadın var. Balık laboratuvarında değil, burada konutta. Ben blok temizlik komitesindeyim. Gidip ona bir şey söylemem gerekiyordu. Beni konuşturmadı. Sakın bu odaya girmeye çalışma. Sizi tanıyorum. Sizi lanet olası hainler, entelektüeller, benciller falan filan. Sonra kapıyı kapattı. Çarptı. Gülünçtü. Takver gerçekten eğlenmeden güldü. Onun güldüğünü gören Pilun, Bedap'ın kolunun kıvrımında kaykılmış otururken gülümsedi. Sonra esnedi. Ama biliyor musun, korkutucuydu. Ben korkağım, Dap. Şiddetten hoşlanmıyorum. Onay görmemekten bile hoşlanmıyorum. Tabii ki hoşlanmayacaksın. Tek güvencemiz komşularımızın onayı. Devletçinin biri bir yasayı çiğneyebilir. Sonra da ceza görmeden kurtulmayı umabilir. Ama sen bir geleneği yıkamazsın. Diğer insanlarla yaşamanın çatısıdır o. Şevin bugün toplantıda söylediği gibi devrimci olmanın nasıl bir şey olduğunu yeni yeni hissetmeye başlıyoruz. Pek rahat bir şey de değil. Bazıları anlıyor, dedi Takver kararlı bir iyimserlikle. Dün tramvayda bir kadın ona nerede rastladığımı anımsamıyorum. Belki bir zamanlar bir 10. gün görevinde rastlamış olabilirim. Büyük bir bilim adamıyla yaşamak başka olmalı, çok ilginç olmalı, dedi. Ben de evet dedim. En azından her zaman konuşacak bir şey var. Pilun, uyuma, bebek. Şevek az sonra gelir, sonra yemekhaneye gideceğiz. Salla onu da. Her neyse, gördüğün gibi Şevin sana benziyordu. Bu arada odada epeyce yakınlık, gürültü, paylaşma vardı. Selamlaşmalar, gülüşmeler, biraz aksilik de etse Pilon'un kucaktan kucağa geçirilmesi, şişenin dolaştırılıp doldurulması, sorular, konuşmalar. Önce Sadik merkezdi. Çünkü ailenin içinde en seyrek orada olandı. Sonra da Şevek merkez oldu. Şu senin yağlı sakal ne istiyordu? Enstitüde miydin diye sordu Takver. Şevek yanına otururken onu inceliyordu. Oradan geliyorum. Sabul bana bu sabah sendikada mesaj bırakmış. Şevek meyve suyunu içti. Kadehi indirdiğinde ağzındaki garip bir ifade, bir ifadesizlik ortaya çıktı. Fizik Federasyonu'nda doldurulacak tam zamanlı bir görev olduğunu söyledi. Bağımsız, sürekli. Senin için mi yani? Orada mı? Enstitüde mi? Başıyla onayladı. Sabul mu söyledi sana? Seni kafalamaya çalışıyor, dedi Bedap. Evet, sanırım. Kuzey batışında söylediğimiz gibi. Yok edemezsen evcilleştir. Şevek birdenbire içinden gelerek güldü. Komik değil mi? Dedi. Hayır, dedi Takver. Komik değil, iğrenç. Gidip onunla nasıl konuşabildin? Senin hakkında yaydığı onca iftiradan ve ilkelerin ondan çalındığı hakkındaki yalanlardan, sana Uraslıların ve o ödülü verdiğini söylememesinden, geçen yıl ise senin üzerlerindeki gizli otoriter etkin, senin otoriter etkin yüzünden ders dizisini düzenleyen o çocukları dağıtıp başka yere gönderilmelerini sağladıktan sonra mide bulandırıcıydı, affedilmezdi. Böyle bir adama karşı nasıl nazik olabilirsin? Bilmiyormuş gibi konuşma. Mesele yalnızca Sabul değil. O bir sözcü. Biliyorum. Ama sözcü olmayı seviyor. Ayrıca o kadar uzun süredir o kadar sefil ki. Peki ona ne dedin? Zamanı ayak uydurdum. Senin dediğin gibi, dedi Şevek ve yeniden güldü. Takver ona baktı. Onun bütün denetimine karşın aşırı gerilim ve heyecan içinde olduğunu biliyordu. Onu doğrudan reddetmedin mi o zaman? Birkaç yıl önce kuramsal çalışma olanağı bulduğum sürece düzenli görev kabul etmemeye karar verdiğimi söyledim. O da özel bir görev olduğundan araştırmamı istediğim gibi sürdürebileceğimi, bana bu görevi vermelerinin nedeninin dur bakayım nasıl demişti, enstitüdeki deney araç gerecine, düzenli yayın ve dağıtım kanallarına erişmemi kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Başka bir deyişle üde matbaasına. Ama o halde kazandın, dedi Takver ona garip bir ifadeyle bakarak. Kazandın. Ne yazarsan basacaklar. Buraya 5 yıl önce geri döndüğümüzde istediğin buydu. Duvarlar yıkıldı. Duvarların arkasında başka duvarlar var, dedi Bedap. Ancak görevi kabul edersem kazanmış olurum. Sabul beni meşrulaştırmayı öneriyor. Beni resmileştirmek istiyor. Beni inisiyatif sendikasından ayırmak için. Amacının bu olduğunu görmüyor musun, Dap? Tabii, dedi Bedap. Yüzü ciddiydi. Zayıflatmak için böl. Ama Şevi enstitüye almak ve yazdıklarını üde matbaasında basmak bütün sendikaya onay vermek anlamına gelmez mi? Birçok insan için bu anlama gelebilir. Hayır, gelmez, dedi Bedap. Açıklanacaktır. Büyük fizikçi bir süre için sevgisiz bir grup tarafından yanlış yere yöneltilmişti. Entelektüeller her zaman yollarını şaşırabilirler. Çünkü zaman, mekan ve gerçeklik gibi ilgisiz şeylerle, gerçek yaşamla bağı olmayan şeylerle ilgilenirler. Bu yüzden kötü niyetli sapmalar tarafından kolayca kandırılabilirler. Ama enstitüdeki iyi odacılar ona kibarca hatalarını gösterdiler. O da toplumsal organik gerçek yoluna döndü. Böylece inisiyatif sendikasının Aneres ya da Uras'ta insanların ilgisini çekebilmesini sağlayacak en önemli kozlarından biri de kırpılmış olur. Bedap, sendikadan ayrılmıyorum. Bedap kafasını kaldırdı. Bir dakika kadar sonra, tabii, dedi. Ayrılmayacağını biliyorum. Peki, haydi yemeğe. Bu karın gurulduyor. Dinle Pilun. Duyuyor musun? Gur gur. Hop. dedi Pilun emir verirmiş gibi. Şebek onu omuzuna kaldırdı, sonra ayağa kalktı. Her ikisinin kafasının arkasında odada asılı duran tek hareketli birim yavaşça salınıyordu. Dövülerek yassılaştırılmış tellerden yapılmış büyük bir parçaydı. Bu yüzden yandan bakıldığında hepsi kayboluyordu. Oval şekilleri ara ara titreşiyor, kayboluyordu. Tıpkı ortak merkez çevresinde birbirine karmakarışık girmiş elipsoid yörüngelerde oval tellerle birlikte hareket eden iki ince açık cam kabarcığının bazı ışıklarda yok olması gibi, hiçbir zaman bir araya gelmeden, hiçbir zaman tam olarak ayrılmadan. Takver ona zamanın iskanı adını vermişti. Pekeş yemekhanesine gittiler ve kayıt panosu boş bir yer gösterene kadar beklediler. Böylece Bedap'ı konuk olarak götürebileceklerdi. Bedap oraya kaydedilince her zamanki yemekhanesinde listeden çıkarılmış oluyordu. Çünkü sistem bütün kentte bir bilgisayar tarafından yönetiliyordu. İlk göçmenler tarafından çok sevilen ve artık yalnız Abenay'da kalan son derece teknik özdevimsel süreçlerden biriydi bu. Başka yerlerde kullanılan daha az karmaşık düzenlemeler gibi o da hiçbir zaman tam olarak çalışmıyordu. Eksiklikler, fazlalıklar ve karışıklıklar oluyordu. Ama çok büyük ölçüde değil. Pekeş yemekhanesinde pek gelmeyen olmuyordu. Çünkü iyi aşçılar geleneği olan bu mutfak Abenay'da en iyi tanınan mutfaktı. Bedab'ın, Şevek ve Takver'in konut arkadaşları olarak uzaktan tanıdığı iki genç masada onlara katıldılar. Onun dışında yalnızdılar ya da yalnız bırakılmışlardı. Hangisi doğruydu? Önemli görünmüyordu. İyi bir yemek yediler, konuşarak iyi zaman geçirdiler. Ama Bedab arada bir çevrelerinde bir sessizlik çemberi olduğunu hissediyordu. Uraslıların bundan sonra ne düşüneceğini bilmiyorum, dedi. Zaten alçak sesle konuştuğu halde ona rahatsızlık veren bir şekilde sesini daha da alçalttığını fark etti. Buraya gelmek istediler. Şevin oraya gitmesini istediler. Bir sonraki hamle ne olacak? Gerçekten Şevin oraya gitmesini istediklerini bilmiyordum, dedi Takver kaşlarını yarı çatarak. Evet, biliyordun, dedi Şevek. Bana ödülü, şu CON ödülünü verdiklerini söyledikleri zaman gelip gelmeyeceğimi sormuşlardı. Anımsadın mı? Ödülle birlikte verilen parayı almak için. Şevek ışıltılı gözlerle gülümsedi. Çevresinde bir sessizlik çemberi varsa bile bu onu etkilemiyordu. O her zaman yalnızdı. Doğru, bunu biliyordum. Yalnızca gerçek bir olanak olarak görmüyordum. Kaç dekattır üdedekileri şaşırtmak için Uras'a birinin gidebileceğini önermekten bahsedip duruyorsunuz. Sonunda yaptığımız da bu zaten. Bu akşamüstü Dab bana bunu söyletti. Şaşırdılar mı? Saçları diken diken oldu. Gözleri yuvalarından uğradı. Takver kıkırdadı. Pilun Şevek'in yanındaki yüksek bir iskemlede oturuyor, dişlerine bir parça holum ekmeğiyle egzersiz yaptırıyordu. Sesine de bir şarkıyla "O gagılı gugu" dedi. Atta va atta. Şevek hemen uyum gösterip aynı şekilde yanıtladı. Büyüklerin konuşması seyrekleşti ve kesintiye uğramaya başladı. Bedap önemsemiyordu. Uzun süre önce Şevek'in ya bütün karmaşıklıklarıyla kabul edebileceğini ya da hiç kabul edemeyeceğini öğrenmişti. En sessiz olanları Sadik'ti. Bedap yemekten sonra konutun hoş, geniş ortak odasında onlarla bir saat kadar kaldı. Kalktığında Sadik'e yolunun üzerindeki okul yatakhanesine kadar eşlik etmeyi önerdi. Bunu söyleyince bir ailenin dışındaki insanların pek anlamayacağı olaylar ya da sinyallerden biri gerçekleşti. Bedap'ın tek bildiği şey Şevek'in hiç telaş ya da tartışma yaratmadan onlarla birlikte geliyor olduğuydu. Takver gitgide daha yüksek sesle konuşan Pilun'a yemek yedirmek zorundaydı. Bedap'ı öptü. Bedap, Şevek ve Sadik konuşarak çıktılar. Çok dalmışlardı. Öğrenme merkezini geçtiler. Geri döndüler. Sadik yatakhane girişinde durdu. Hareketsiz, dik ve zayıf duruyordu. Sokak lambasının zayıf ışığında yüzü durgundu. Şevek bir an için aynı derecede hareketsiz durdu. Sonra onun yanına gitti. Ne oldu Sadik? Çocuk, Şevek dedi. Bu gece odada kalabilir miyim? Tabii, ama ne oldu? Sadik'in ince, uzun yüzü titredi ve parçalanmış gibi göründü. Yatakhanede beni sevmiyorlar, dedi. Sesi gerginlikle tizleşmişti. Ama eskisinden de daha da yumuşamıştı. Seni sevmiyorlar mı? Ne demek istiyorsun? Henüz birbirlerine dokunmamışlardı. Sadik ona umutsuz bir cesaretle yanıt verdi. Çünkü sendikayı, Bedab'ı ve seni sevmiyorlar. Diyorlar ki, yatakhane odasındaki abla dedi ki, biz hepimizin hain olduğunu söyledi. Çocuk kelimeyi söylerken vurulmuş gibi sarsıldı. Şevek onu yakaladı ve tuttu. Sadık Şevek'e bütün gücüyle sarıldı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Şevek'in kucağına alamayacağı kadar büyük ve uzundu. Şevek ona sarılarak, saçını okşayarak orada durdu. Onun siyah kafasının üzerinden Vedat'a baktı. Kendi gözleri de yaşla dolmuştu. ''Tamam Dap'' dedi. ''Sen git.'' Bedap'ın onları, adamla çocuğu orada paylaşamayacağı o tek yakınlıkta, o en zor ve en derin yakınlıkta, acının verdiği yakınlıkta bırakıp gitmekten başka yapacak bir şey yoktu. Gitmek ona rahatlama ya da kurtulma duygusu vermiyordu. Tam aksine kendini işe yaramaz ve küçülmüş hissediyordu. Konutuna mükemmel bir bağımsızlık içinde yaşadığı 5 kişilik odasına doğru yürürken "39 yaşındayım" diye düşündü. "Birkaç dekat içinde 40 olacağım. Ne yaptım? Neyle uğraştım? Hiçbir şeyle. Karıştım. Kendi yaşamım olmadığı için başkalarının yaşamlarına burnumu soktum. Hiç zaman ayırmadım. Şimdi birdenbire zaman benim için akıp geçecek ve hiçbir zaman ona sahip olamayacağım. Geriye köşe lambalarının rüzgarlı karanlıkta yumuşak ışık havuzları oluşturduğu uzun sessiz sokaktan aşağı baktı. Ama baba kızı göremeyecek kadar uzaklaşmıştı ya da gitmişlerdi. Sözcüklerle arası iyi olduğu halde "o" demekle neyi kastettiğini de söyleyemiyordu. Yine de onu açık olarak anladığını, bütün umudun o anlamada yattığını ve eğer kurtulmak istiyorsa yaşamını değiştirmesi gerektiğini hissediyordu. Sadık yanından ayrılacak kadar sakinleşince Şevek onu yatakhanenin ön merdiveninde bırakıp nöbetçiye onun bu gece ebeveynleriyle kalacağını bildirmeye gitti. Nöbetçi onunla soğuk konuşmuştu. Çocukların yatakhanelerinde çalışan büyükler gece ziyaretlerini onaylamama eğilimi gösteriyorlardı. Bu ziyaretleri rahatsız edici buluyorlardı. Şevek kendi kendine nöbetçide bu onaylamama dışında bir şey hissetmekte rahatsız olduğunu düşündü. Öğrenme merkezinin salonları iyi aydınlatılmıştı. Etraf gürültüyle, müzik çalışmasıyla, çocukların sesleriyle çınlıyordu. Şevek'in anımsadığı bütün o eski kokular, gölgeler, çocukluğun yakınları, yankıları vardı. Bunun yanında korkular da insan korkuları unutuyordu. Şevek dışarı çıkıp Sadık'la birlikte eve yürüdü. Kolu kızın ince omuzlarındaydı. Sadık sessizdi. Hala mücadele ediyordu. Pekeş ana konutunun girişine geldiklerinde birdenbire "Takver'le senin için bu gece beni konuk etmenin onaylanabilir olmadığını biliyorum" dedi. "Bu fikre nereden kapıldın?" "Çünkü gizliliğe gereksinmeniz var. Yetişkin çiftlerin gizliliğe gereksinmeleri vardır." "Pilun var," dedi Şevek. "Pilun sayılmaz. Sen de sayılmazsın." Sadık burnunu çekti, gülümsemeye çalıştı. Ama odanın ışığına geldiklerinde kırmızı lekeli beyaz şişkin yüzü birdenbire Takver'i şaşırttı. Ne oldu? Süt emmesi yarıda kesilen ve zevkinden alıkoyulan Pilun ağlamaya başladı. Onu duyan Sadık kendini koyverdi. Bir süre için herkes hep birlikte ağlıyor, birbirlerini teselli ediyor, teselliyi reddediyordu. Bu birdenbire yerini sessizliğe bıraktı. Pilun annenin, Sadık babanın kucağındaydı. Bebek beslenip uyutulduktan sonra Takver hafif ama heyecanlı bir sesle "Pekala" dedi. "Ne oldu?" Sadık yarı uyumuştu. Başı Şevek'in göğsündeydi. Şevek onun yanıt vermek için toparlandığını hissedebiliyordu. Onu konuşturmamak için saçını okşadı ve onun yerine konuştu. "Öğrenme merkezindeki bazıları bizi onaylamıyorlar." "Peki bizi onaylamamaya ne hakları var lanet olasıcıların?" "Şşt şşt, sendikayı onaylamıyorlar." "Ya" dedi Takver garip gırtlaktan gelen bir sesle giydiği tüniğin düğmelerini iliklerken düğmeyi kumaştan kopardı. Elinde duran düğmeye baka kaldı. Sonra Şevek ve Sadık'e baktı. "Ne kadardır sürüyor bu?" "Uzun zamandır" dedi Sadık başını kaldırmadan. "Günler, dekatlar mı yoksa bütün dönem boyunca mı?" "Daha da uzun süredir. Ama onlar yatakhanede gittikçe bayağılaşıyorlar. Geceleri Terzol onları durdurmuyor." Sadık daha çok uykusunda konuşuyor gibiydi. Çok da sakindi. Sanki bu konu artık onu ilgilendirmiyordu. Şevek'in uyarıcı bakışına rağmen Takver "Ne yapıyorlar?" diye sordu. "Şey, onlar yalnızca bayağılar. Beni oyunların ve diğer şeylerin dışında tutuyorlar. Tip arkadaşımdı. En azından ışıklar söndükten sonra gelirdi, konuşurduk. Ama bıraktı artık. Terzol şimdi yatakhanenin ablası ve o... Diyor ki Şevek, Şevek çocuğun bedeninde gerilimin arttığını, korktuğunu ve dayanılmaz cesaret çağrısını hissederek müdahale etti. Şevek bir hain diyor. Sadık bencilin biri. Biliyorsun ne dediğini tak ver. Gözleri parıldıyordu. Takver gelip kızının yanağına bir kez çekinerek dokundu. Hafif bir sesle "Evet biliyorum" dedi ve gidip diğer Somya'ya karşılarına oturdu. Duvarın dibine yatırılmış olan bebek hafif hafif horluyordu. Diğer odalardaki insanlar yemekhaneden geri döndüler. Bir kapı çarptı. Alandaki biri iyi geceler diledi ve açık bir pencereden yanıt aldı. Büyük konut 200 odasıyla kıpırdanıyordu. Çevrelerinde sessiz ve canlıydı. Onların varlıkları konutun varlığına girdikçe konutunki de onların varlığına giriyordu. Bir bütünün parçası gibi. Sonra Sadık babasının dizlerinden aşağıya kaydı ve onun yanındaki Somya'ya yakınına oturdu. Koyu renk saçları karışmış ve dolaşmış yüzüne sarkmıştı. Size söylemek istemedim çünkü sesi ince ve zayıftı ama gittikçe daha kötüleşiyor, birbirlerini daha da bayağılaştırıyorlar. O halde oraya dönmeyeceksin dedi Şevek. Kolunu Sadık'e doladı ama o direndi. Dik oturdu. Eğer gidip onlarla konuşursam dedi Takver şaşkınlıkla. İşe yaramaz, hissettikleri bu. İyi ama nedir bu karşımıza çıkan diye sordu Takver şaşkınlıkla. Şevek yanıt vermedi. Kolu hala Sadık'in omzundaydı. Sonunda Sadık de direnmeyi bıraktı. Başını yorgun bir mutlulukla onun koluna yaslamıştı. Başka öğrenme merkezleri de var dedi Şevek sonunda kendinden emin olmayan bir sesle. Takver ayağa kalktı. Sadık olmadığı ve bir şeyler yapmak, bir eylemde bulunmak istediği açıktı. Ama yapacak fazla bir şey yoktu. Saçını öreyim Sadık dedi sakin bir sesle. Çocuğun saçını fırçaladı ve ördü. Odanın öte yanına perdeyi çekip Sadık'ı da uyuyan bebeğin yanına yerleştirdiler. Sadık iyi geceler derken yine gözleri dolmuştu. Ama yarım saat içinde nefes alışından uyuduğunu anladılar. Şevek Somya'nın başucuna yerleşmişti. Elinde bir defterle hesap cetveli vardı. O taslağı numaraladım bugün dedi Takver. Ne kadar tuttum? 41 sayfa ekiyle birlikte. Şevek başıyla onayladı. Takver ayağa kalktı, perdenin üzerinden uyuyan iki çocuğa baktı. Sonra dönüp Somya'nın kenarına oturdu. Bir sorun olduğunu anlamıştım ama bir şey söylemedi. Hiçbir zaman söylemedi, içine kapanık. Sorunun bu olduğunu düşünememiştim. Yalnızca bizim sorunumuz olduğunu düşünüyordum. Çocuklara da yansıtacaklarını düşünmemiştim. Yumuşak ve acı konuşuyordum. Artıyor, gitgide artıyor. Başka bir okul farklı mı olacak sanki? Bilmiyorum, bizimle çok zaman geçirirse sanırım farklı olmaz. Herhalde önerdiğin şey... Bir şey önerdiğim yok. Yalnızca bir gerçekten bahsediyorum. Çocuğa bireysel sevginin yoğunluğunu vermeyi seçersek onu bunun yanında gelen şeyden, acı tehlikesinden koruyamayız. Bizden gelen ya da bizim aracılığımızla gelen acıdan. Bizim yaptıklarımız için ona işkence edilmesi haksızlık. O kadar iyi, o kadar iyi huylu ki berrak su gibi. Takver sustu, gözyaşlarından boğazı tıkanmıştı. Gözlerini sildi, dudaklarını kıstı. Yaptığımız şey değil. Benim yaptığım şey... Defteri yerine koydu. Sen de bunun için acı çekiyorsun. Ne düşündükleri umurumda değil. İşte mi? Başka bir görev alabilirim. Burada bulamazsın. Kendi alanında bulamazsın. Peki başka bir yere mi gitmemi istiyorsun? Barış ve Bolluk'taki ruba balığı laboratuvarları beni alır. Ama sana ne olacak? Ona kızgın kızgın baktı. Burada kalacaksın herhalde. Seninle gelebilirim. Skovan ve diğerleri iyi hocalarını ilerletiyorlar. Telsizi becerebilirler. Benim şu anda sendikadaki ana uygulama işlevim bu. Fizikle, Barış ve Bollukta da buradaki kadar uğraşabilirim. Ama inisiyatif sendikasından doğrudan çıkmazsam bu sorunu çözmez değil mi? Sorun benim. Bela getiren benim. Barış ve Bolluk gibi küçük bir yerde bunu umursarlar mı? Korkarım umursarlar. Şey, bu nefretin ne kadarına maruz kaldın sen? Sadık gibi sen de susuyor muydun? Senin gibi de zaman zaman yani. Geçen yaz Concord'a gittiğimde sana söylediğimden daha kötüydü. Taş atmalar, büyükçe bir kavga. Oraya gitmemi isteyen öğrenciler benim için kavga etmek zorunda kaldılar. Ettiler de ama çabuk ayrıldım. Onları tehlikeye atıyordum. Öğrenciler biraz tehlike isterler. Ayrıca kavgayı biz istedik. Kasten insanları kışkırttık. Bizim tarafımızı tutanlar da epeyce fazla. Ama şimdi seni ve çocukları tehlikeyle atıp atmadığımdan emin değilim tak. Sizinle birlikte kalarak. Sanki sen tehlikede değilsin, dedi Takver vahşi bir sesle. Bunu ben istedim ama bu kan davasını size de yansıtacakları aklıma gelmemişti. Size gelecek tehlikeyle bana gelecek tehlikeyi aynı kefeye koymuyorum. Fedakar. Belki elimde değil Tak. Kendimi sorumlu hissediyorum. Bensiz herhangi bir yere gidebilir ya da burada kalabilirsiniz. Sendikada çalıştın ama onlar için sorun olan şey bana olan bağlılığın. Ben simgeyim. Bu yüzden benim için gidecek yer yok. Uras'a git, dedi Takver. Sesi o kadar sertti ki Şevek sanki suratına tokat yemiş gibi yerine oturdu. Takver gözlerini kaçırıyordu ama daha yumuşak bir sesle yineledi. Uras'a git. Neden olmasın? Orada seni istiyorlar. Burada istemiyorlar. Belki de ne yitirdiklerini görecekler sen gittiğinde. Sen de gitmek istiyorsun. Bu gece gördüm bunu. Daha önce hiç düşünmemiştim. Ama yemekte ödülü konuştuğumuzda gülüşüne bakınca gördüm. Ödüllere, karşılıklara gereksinmem yok. Yok ama takdir edilmeye, tartışmaya ve öğrencilere gereksinmen var. Sabulun kuklası olmayanlara. Bak şimdi sen Vedat Üdey'i birinin kendi hakkını kullanarak Uras'a gitmesi fikriyle korkutmaktan bahsedip duruyorsunuz. Ama bundan bahsederseniz sonra da kimse gitmezse bu onları güçlendirmekten başka bir şeye yaramaz. Yalnızca geleneğin bozulamaz olduğunu kanıtlamış olursunuz. Şimdi bunu bir üde toplantısında gündeme getirdiğinize göre birinin gitmesi gerekiyor. Bu sen olmalısın. Seni istediler. Senin gitmek için bir nedenin var. Git ve ödülünü, senin için sakladıkları parayı al, diye birdenbire bitirdi Takver. Oldukça içten bir gülüşle. Takver Uras'a gitmek istemiyorum. İstiyorsun, istediğini biliyorsun. Neden istediğini bildiğimden emin değilim gerçi. Şey, tabii ki fizikçilerden bazılarını tanımak isterim. Eun'da ışıkla deney yaptıkları laboratuvarları görmeyi de. Bunu söylerken utanmış gibiydi. Bunu yapmak hakkın, dedi Takver vahşi bir kararlılıkla. İşinin bir parçası bu, yapmak zorundasın. Devrimi canlı tutmaya yarar. Her iki tarafta da öyle. Öyle değil mi? Dedi Şevek. Ne çılgın bir fikir. Tiri'nin oyunu gibi. Yalnızca tam tersi. Ben gidip devletçilerin aklını çeleceğim. Bu en azından onlara Anares'in var olduğunu kanıtlamış olur. Bizimle telsiz aracılığıyla konuşuyorlar. Ama bize gerçekten inandıklarını sanmıyorum. Bizim kendimiz olduğumuza inandıklarını. İnansalardı korkabilirlerdi. Onları gerçekten ikna edebilseydik gelip bizi havaya uçurabilirlerdi. Sanmıyorum. Onların fiziklerinde biraz devrim yapabilirim yeniden. Ama fiziklerinde devrim yapamam. Toplumu burada etkileyebilirim ancak. Burada fiziğimle ilgilenmeseler bile. Son derece haklısın. Bundan bahsettiğimize göre yapmalıyız. Bir duraklama oldu. Diğer ırkların ne tür bir fizikle uğraştıklarını merak ediyorum, dedi. Hangi diğer ırklar? Yabancılar. Hain'den ve diğer güneş sistemlerinden gelen kişiler. Uras'ta iki yabancı elçilik var. Hain ve Arz elçilikleri. Hainliler Uras'ın şimdi kullandığı yıldızlar arası motoru icat ettiler. İstemeye niyetli olsaydık bize de verirlerdi herhalde. İlginç olurdu doğrusu. Sözünü bitirmedi. Uzun bir duraklamadan sonra Takver'e dönüp değişmiş, alaycı bir sesle "Ben mülkiyetçileri ziyaret ederken sen ne yapacaksın bakalım?" dedi. Kızlarla Soruba kıyısına gidip balık laboratuvarı teknisyeni olarak huzurlu bir yaşam sürdüreceğim. Sen dönene kadar. Dönmek mi? Geri dönebileceğimi kim söylüyor? Takver onun ta gözlerinin içine baktı. Seni ne engelleyebilir? Belki Uraslılar. Beni orada tutabilirler. Biliyorsun, orada kimse özgürce gidip gelemiyor. Belki de kendi insanlarımız benim yere inmemi engelleyebilirler. Üde'deki bazıları bugün beni bununla tehdit ettiler. Rulak da onlardan biriydi. Ondan da bu beklenirdi. Yalnızca izin vermemeyi biliyor. Eve dönüş imkanını reddetmeyi biliyor. Gerçekten doğru. Evet, tam da böyle, dedi Şevek, yeniden arkasına yaslandığı ve Takver'e düşünceli hayran hayran baktı. Ama ne yazık ki yalnızca Rulak yok. Birçok kişi için Uras'a gidip geri dönmeye çalışan biri. Olsa olsa bir hain, bir casus olabilir. Peki bu konuda ne yapabilirler? Eğer savunmayı tehlike konusunda ikna edebilirlerse gemiyi vurup düşürebilirler. Savunma bu kadar aptal olabilir mi? Sanmıyorum. Ama savunma dışında herhangi biri de patlama gücü yüksek patlayıcılar üretip gemiyi yerde havaya uçurabilir. Ya da daha iyisi ben gemiden inince bana saldırabilir. Sanırım bu gerçek bir olasılık. Uras'ın turistik yerlerini içeren bir gidiş dönüş yolculuğu planlarına bu da dahil edilmeli. Değer mi bu tehlikeye girmeye? Şevek bir süre için önüne boşluğa baktı. Evet dedi bir anlamda. Eğer kuramı orada bitirebilirsem onlara, bize onlara, bütün dünyalara verebilirsem bu hoşuma gider. Burada duvarlar arasındayım, sıkışığım, çalışmak zor, çalışmayı sınamak zor. Aygıt yok, meslektaş yok, öğrenci yok. Üstelik işi yapınca da onu istemediklerini görüyorsun. Ya da isteseler bile onlar da Sabul'un yaptığı gibi onay almak için inisiyatiften vazgeçmemi istiyorlar. Yaptığım çalışmaları ben öldükten sonra kullanacaklar. Bu her zaman olur. Ama yaşam boyu uğraştığım çalışmamı neden Sabul'a, bütün Sabullara, bir tek gezegenin bütün bayağı dolap çeviren hırslı egolarına vereyim? Onu paylaşmak istiyorum. Üzerinde çalıştığım konu çok büyük. Verilmek, yayılmak zorunda. Verilince bitecek bir şey değil ki. Peki o zaman, dedi Takver, buna değer. Neye değer? Tehlikeye girmeye, belki de geri dönmemeye. Geri dönmemeye, diye yineledi Şevek. Takver'e garip, yoğun ama dalgın bir bakışla baktı. Bence bizim yanımızda, sendikanın yanında düşündüğümüzden fazla kişi var. Henüz pek fazla bir şey, onları bir araya getirecek herhangi bir şey yapmadık. Tehlikeye girmedik. Sen tehlikeye girersen sanırım seni desteklemek için gelirler. Sen kapıyı açarsan onlar da yeniden temiz havayı, özgürlüğü solurlar. Hepsi de kapıyı kapatmak için koşup gelebilir. Öyle yaparlarsa onların kaybı olur. Geri döndüğünde sendika seni koruyabilir. O zaman insanlar hala bu kadar saldırgan ve nefret dolu olurlarsa canları cehenneme deriz. Anarşistlerden korkan bir anarşist toplum ne işe yarar? Gidip yalnız da yukarı sedepte en çok da yaşarız. Gerekirse gidip dağlarda yalnız yaşarız. Yer var. Bizimle gelecekler de olacaktır. Yeni bir topluluk kurarız. Toplumumuz politikaya ve iktidar mücadelesine giriyorsa o zaman biz toplumdan çıkarız. Gidip Anares'in ötesinde bir Anares, yeni bir başlangıç yaratırız. Ne dersin? Güzel, dedi Şevek. Güzel sevgili Can. Ama biliyorsun, Uras'a gitmiyorum. Tabii ki gidiyorsun. Ayrıca geri de döneceksin, dedi Takver. Gözleri kapkaraydı. Bir ormanın gece karanlığı gibiydi. Yumuşak bir karanlıktı bu. Eğer yola çıkarsan her zaman gittiğin yere ulaşıyorsun. Her zaman da geri dönüyorsun. Saçmalama Takver, Uras'a gitmiyorum. Yoruldum, dedi Takver gerinerek. Uzandı ve alnını Şevek'in koluna koydu. Yatalım.